Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 15 Ordubehş 1400 Hicri Kameri, 22 Ramazan 1442 ve Miladi 5 Mayıs 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kadir Geceleri, Kulluk Geceleri ve Türkiye Gündemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 349 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a dayatılan yaptırımların kırıldığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Kudüs gününde İslam ümmetine hitap edecek. Tümgeneral Bakır'ı Kudüs günü İslami uyanış ve direniş cephesinin şekillenmesi için zemin sağladığı açıklamasında bulundu. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 68 PKK'lı öldürüldü. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 349 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 349 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 15.872 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 73.568'e, vaka sayısı 2.591.609'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.499'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana dek iyileşen hasta sayısı da 2.339.427'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a dayatılan yaptırımların kırıldığını belirtti. Bugün Bakanlar Kurulu oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti. Vatandaşlara ilan ediyorum, yaptırımlar kırılmıştır ve eğer hepimiz birlikte olursak yakında tüm yaptırımlar kaldırılmış olacak. Karşı taraf yasalara ve yükümlülüklerine ve kapsamlı ortak eylem planı KUEP nükleer anlaşmasına geri dönmekten başka yolu olmadığını bilmektedir. Cumhurbaşkanı Ruhani Kudüs gününe de değinerek şunları kaydetti. Bu yılki Dünya Kudüs günü Siyonistlerin yas günüdür. Onlar Amerika üzerinden iktisadi savaş dayattılar. Ama şimdi hezimete uğruyorlar. İran ile bölge ülkelerinin arasını açma çabası yenilgiye uğrama aşamasındadır. Bugün yaptırımları sonlandırma yolu daha düz hale geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milleti nükleer anlaşmada haklarını tam olarak elde etmesi gerektiğini ve bu konuda hiçbir haktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, gelecek Cuma günü Dünya Kudüs günü olduğunu, bugün İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın onuru ve İmam Hümeyni'nin vasiyetlerinden biri olduğunu, Filistin milleti elbet kendi topraklarına geri döneceğini ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların elinde olacağını kaydetti.
İran ile 4+1 grubu arasındaki müzakereler devam ediyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grubu arasında müzakereler devam ederken Amerikalı ve İranlı yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımların yakında kalkacağını açıkladı. İran ile 4+1 grubu heyetleri nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde şimdiye kadar Viyana'da birkaç tur görüşme gerçekleştirmişlerdir. Bu hafta Cuma günü taraflar yeniden Viyana'da bir araya gelerek yaptırımların iptali ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda müzakerelere kaldığı yerden devam edecekler. Taraflar Viyana'daki görüşmelerde karmaşık ve çetrefil olsa da ilerleme kaydedildiğini bildiriyor. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Seyit Abbas Irakçı yaptığı açıklamalarında Viyana'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği haberlerini doğrulamıştır. Ancak nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Amerika uzun bir mesafe kat edilmesi gerektiğini bildiriyor. Bu hususta Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmaya geri dönmek için ileride uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei son sıralarda yaptığı bir konuşmada müzakerelerin yıpratıcı olmaması gerektiğini bildirmiştir. Baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı ile müzakereleri yıpratıcı olması halinde askıya alacaklarını duyurmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamasında İran ile Amerika arasında Viyana'da anlaşmazlıkların az olmadığını ve Amerika'nın bazı yaklaşımının kabul edilemez olduğuna işaretle İran'la heyetin görüşmeleri dikkat ve titizlikle ileriye doğru götürmekte olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün yaptığı konuşmada yaptırımların yakında kalkacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. Ruhani konuşmasında Cumhurbaşkanı olarak halka yaptırımların başarısız kaldığını ve Birleşik Sert yaptırımların yakında kalkacağını söylüyorum dedi. İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen Viyana görüşmelerine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, müzakerecilerimizin Viyana'daki çalışmaları harikaydı. Karşı taraf yasaya tam olarak uyarsa yaptırımlar sona erecek. Çünkü şu ana kadar izlediğimiz yol doğrudur ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani, Siyonist rejimin iki büyük fitnesi İran milletinin direnişi nedeniyle yenilmektedir. Nükleer anlaşmaya ve İran milletinin yanı sıra İran'ın bölge ülkeleriyle olan iyi ilişkileri yönelik Siyonist komplosu yeniliyor. Yaptırımların kalkması istikametindeki yol daha da pürüzsüzdür diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei önümüzdeki Cuma gününde Dünya Kudüs günü münasebetiyle İslam ümmetine hitap edecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kudüs günü olarak, Dünya Kudüs günü olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının son cumasında canlı yayında İran milletine ve İslam ümmetine hitap edecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yerel saatle 14.30'da yapacağı millete sesleniş konuşması İran televizyon kanalları ve Hamenei.ir web sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sene 7 Mayıs mübarek Ramazan ayının son cuması ve Dünya Kudüs günüdür.
Kum İlmi Havzası Hocalar Camiası Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyadaki diğer hürriyet yanlıları ile birlikte Filistin ülküsünü desteklediğini belirtti. Kum İlmi Havzası Hocalar Camiası yaptığı açıklamada Bahir'den Nehir'e kadar Filistin'in Siyonist gasplar kirliliğinden temizlenmesi gerektiğine vurgu yaparken bu önemli olayında Filistin milletinin kahramanca mücadeleleri sonucu yakında gerçekleşeceğini kaydetti. Açıklamada ayrıca Siyonistlerin şu an varlığının Kudüs'teki fesat ve kan akıtmasının yanı sıra bölge güvenliği ve barış içinde tehlikeli bir mesele olduğu vurgulandı. Kum İlmi Havzası Hocalar Camiası açıklamasında Siyonistlerin kahraman İran milletine karşı vekaleten yürüttüğü yıkıcı eylemlere ve çabalarının karşılıksız kalmayacağını ve nükleer şehitlerinin kanının intikamının alınacağını kaydetti.
Filistin İntifadası'na destek Uluslararası Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin yok oluşunun kesin olduğunu kaydetti. İRİB Haber Ajansı'na konuşan Hüseyin Emir Abdullahyan, Kudüs'ün pek uzak olmayan bir gelecekte serbest bırakılacağını ve Filistin topraklarının başkenti Kudüs olan tek Filistin devletinin kuruluşuna tanıklık edeceğini vurguladı. Rahmetli İmam Hümeyni tarafından mübarek Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldığına dikkat çeken Emir Abdullahyan, İmam Hümeyni'nin bu girişiminin İslam ümmeti, bölge ve dünya kamuoyunda kanayan eski bir yara olarak Filistin davasının yeniden tamamlanmasına yol açtığını ifade ederek, Kudüs Günü ve onun neticesi olan direnişin uzlaşmacılar ile direnişçileri birbirinden tümüyle ayırdığını kaydetti.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Kudüs Günü'nün rahmetli İmam Hümeyni'nin yadigarı ve İslam uyanış ve direniş cephesinin de şekillenmesi için zemin sağlayan gün olduğunu kaydetti. Dünya Kudüs Günü dolayısıyla açıklama yapan Tümgeneral Bakır'ı rahmetli İmam Hümeyni'nin yadigarı ve stratejik girişimi sayılan Kudüs Günü'nün direniş süreci ve Müslümanlar ve mazlum Filistin'in zulüm, cinayet ve işgal karşısındaki mücadelesinde en önemli ve etkin olaylardan olduğunu vurguladı. Genelkurmay Başkanı Filistin'in insan haklarını savunduğunu iddia eden Batı'nın rezaletinin sergilendiği tablo olduğunu da temas edip Siyonist rejimi şu şekilde uyardı. Taştan füzeye gelişen ve caydırıcılık sınırına ulaşan intifada, direniş cephesi ve İslam ümmetinin destekleriyle her zamankinden ziyade işgalcilerin varlığına son vermek için hazırlıktadır.
Hamas'ın Tahran Ofisi Başkanı Halit Kaddumi, Filistin meselesinin çözümünün Kudüs bayrağı altında birleşmek olduğunu kaydetti. Muhabirimize konuşan Kaddumi, Kudüs meselesinin hak ile batıl arasındaki mücadeleden ibaret olduğunu işaretle, Filistin'in kurtuluş yolunun Kudüs bayrağı altında birleşmek olduğunu vurguladı. Hamas'ın Tahran temsilcisi Kudüs günü geleneğinin tarihi ve güncel boyutları olduğuna işaretle, tarihi açıdan da rahmetli İmam Hümeyni'nin devriminden önce bu meseleyi önemsediğini hatırlattı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif de bugün işgal altındaki Filistin ile Gazze arasında caydırıcılık dengeye tanıklık ettiklerine işaretle bunun Şehit Hac Kasım Süleymani gibi kişilerin çabaları sonucu sağlandığını vurguladı. Ebu Şerif Kudüs gününün Yavmullah günlerinden biri ve İslam ümmetinin tarihin en tehlikeli hücumu karşısında ayaklanma günü olduğunu kaydetti.
Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kani bugün dünyanın her noktasında Şehit Hac Kasım Süleymani ve direniş kültürünü sevenler ve mücahitlerin Kudüs gücünü bir örnek gördüklerini vurguladı. Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani bugün Tahran'da Şehit Murtaza Mutahari için düzenlenen anma merasiminde yaptığı konuşmada İslam İnkılabı evlatlarının Şehit Mutahari'nin yolunda hareket etmeye devam ettiğini belirtti. General Kani bugün dünyanın her noktasında Şehit Hac Kasım Süleymani ve direniş kültürünü sevenler ve mücahitlerin devrim muhafızları ordusu ve Kudüs gücünü bir örnek olarak gördüklerine ve maneviyat, ahlak ve kardeşlik ruhundan kendilerinden etkilendiklerine vurguladı. Komutan Kani ayrıca İslam İnkılabı tarihi boyunca Yüce Allah'ın yardımıyla en zor krizler ve sorunları geride bıraktıklarını ve düşmanları yenmeyi başardıklarını da kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktat ile telefonda yaptığı görüşmede İran'ın Suriye hükümetinin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yasal olmasına ve bu ülkenin anayasasına saygı gösterilmesine vurgu yaptı. Bakan Zarif görüşmede ikili bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş teatisinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif ziyaret için Şam'a davet eden Suriye Dışişleri Bakanı bu ülkenin iç durumu ve bu ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimleri ve komşularıyla ilişki için hazırlığı hakkında bilgi verdi. Görüşmede Irak ve Filistin gelişmeleri, terörizmle kapsamlı mücadele, Siyonist rejimin Suriye, Filistin ve Lübnan'a saldırılarının kınanması gibi diğer konular da ele alındı. Taraflar Dünya Kudüs Günü'ne de işaretle bir kez daha Filistin milletine desteğe vurgu yaptılar.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde gelinen son durum hakkında Londra'da düzenlenen toplantıya katılan G7 üyelerine bilgilendirdi. G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'ya gelen Borrell, nükleer anlaşmayla ilgili yeni tür görüşmelerin orta komisyon çerçevesinde Cuma gününden itibaren devam edeceğini belirtti. Borrell, pazartesi günü de yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini de vurgu yapmıştı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın kendi yükümlülüklerine yerine getirip Tahran'a yönelik zalimce ve tek taraflı yaptırımlarını iptal etmesi halinde nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine geri döneceğini duyurmuştur.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, bir Amerikalı yetkilinin iddiasına gösterdiği tepkide, İranlı ve Amerikalı tutuklu meselesinin Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin bir parçasını teşkil etmediğini vurguladı. Amerika'nın eski ulusal güvenlik yetkililerinden Richard Goldberg'in İranlı veya Amerikalı tutuklu meselesinin Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili olduğuna dair iddiasını reddeden Rus yetkili, tutuklu takası konusunun Viyana'daki görüşmelerin bir parçası olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade de İran ile Amerika arasında tutuklu takasına ilişkin haberler hakkında yaptığı açıklamada tutuklu takasının insani bir konu olduğunu ve nükleer anlaşma görüşmeleriyle bir alakası olmadığını ifade etmişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek 23 Nisan'dan bugüne dek bizim günümüzde gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı General Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaptığı konuşmada askerin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ve etmeyi de sürdürdüğünü aktaran Akar şunları kaydetti. Taarruzi anlayışla yapılan bu faaliyetlerimizi daha da artan bir tempoda sürdürmek suretiyle aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Önemli olan en son teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle mücadelede, teröristle mücadele ve Irak'ın arazi şartları itibariyle orada yuvarlanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Irak'ın kuzeyinde yuvarlanan ve 40 yıldır 40 bin vatandaşımızın hayatına kasteden bu terörün bitmesi için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bizim ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyinde başkaca bir amacımız söz konusu değildir. Akar, Irak'ın kuzeyine yönelik 23 Nisan'da Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarının başlatıldığını anımsatırken, bu operasyonlarımız yoğun ve başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı hakaret gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi. Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede bu nedenle Erdoğdu hakkında Ankara Asli Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve Cumhurbaşkanı hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, özel teşkilat Mahmud Abbas'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yazdığı mektubu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a iletti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maliki, bugün Mahmud Abbas'ın Vladimir Putin'e gönderdiği mektubu getirdim. Mektupta aşı sağlanması konusundaki minnettarlığını ifade eden Abbas, başta Filistin'deki durum olmak üzere Orta Doğu ile ilgili ortak çıkarları ilgilendiren konulara da değiniyor dedi. Lavrov, Rusya'nın Filistin ile İsrail arasındaki temel sorunları çözmeye yönelik diyaloğun koruması için katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10 ile 11 Mayıs tarihlerinde Bakü'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Rus TASS haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov 5 Mayıs tarihinde Ermenistan'ı ziyaret edecek dedi. Zaharova görüşme sırasında ikili ilişkilerine ve bölgesel işbirliğine dair bir takım konular, ayrıca uluslararası arenada ortaklığa dair konular konuşulacak. Ancak müzakerelerin ana konusu Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimi arasında elde edilen anlaşmaların hayata geçirmesi olacak şeklinde konuştu.
Ve son haberimiz, Lübnan yargısı Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 ülkeden limana ait görüntüleri istedi. Lübnan resmi haber ajansı yer alan habere göre Beyrut limanındaki patlamayı da soruşturmakla görevli Tarık Elbaytar, soruşturmayı tamamlama çabaları kapsamında Lübnan'ın üzerinde uydusu olan 13 ülkeye bir talep yazdı. Beyrut limanındaki patlama yerine ait uydu görüntülerinin kendileriyle paylaşılması istenirken henüz ifadesini vermeyen tanıkların dinlenmesine devam edildiğine dikkat çekildi. Öte yandan bugün Beyrut limanındaki patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri bu limanda olayın yaşandığı bölge önünde toplandılar. Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha önce Beyrut limanındaki patlama anına ait görüntüleri Fransa ve İtalya'dan beklediklerini belirtmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye ile Mısır arasında normalleşme görüşmelerinin başlaması etrafında. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesinin üzerinden 8 yıl geçtiği bir sırada ilk Türkiye müzakereci heyeti ilişkileri normale dönüştürme amacı ile Kahire'ye gitti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı üst düzey bir heyeti Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de 2013 yılından beri kopuk durumda olan diplomatik ilişkileri onarmak için müzakerelerine başladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da bir bildiri yayımlayarak Mısır ve Türkiye arasında siyasi diyalogların başladığını ve müzakerelerin bugünden devam edeceğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı bildirisine göre bu müzakereler ikili ve bölgesel çapta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirmesi bağlamında düzenlenecektir açıklamasında bulundu. Türkiye 12 Mart günü son aylarda Mısır ile ilişkileri tekrar başlatılması için çabalarını artırdığı ve 2013 yılından bu yana Kahire ile ilk diplomatik temasları gerçekleştirdiğini bildirmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 3 gün sonra Türkiye'li bir heyetin Mayıs ayının başında Mısır'a ziyarette bulunacağını ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmesi müzakerelerinin başlayacağını belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ise ilişkilerin tam olarak kurulması için sırf kelimelerin dile getirilmesinin yeterli olmayacağını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkiler Mısır'da ilk demokratik yollar ile seçilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbe ile devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler de azalmaya başladı ve sonunda da kesildi. İhvancı hareketlerin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Muhammed Mursi, Türkiye tarafından desteklenen bir isimdi. 2011 yılında Arap ayaklanmaları ve İslami yanışın başlaması ile İstanbul Arap yönetimlerini eleştiren medyanın merkezi haline gelmişti. Özellikle ihvancı medya organları faaliyetlerini iyice artırmıştı. Mısır ise ihvan hareketini 2013 yılında yasa dışı olarak ilan etmişti. Buna rağmen Türkiye'li makamlar Mart ayında İstanbul'da bulunan Mısırlı muhalefet medyalarından darbe ile iş başına gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye karşı dillerini yumuşatmalarını istedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı ise bir bildiri yayınlayarak Kahire ile Ankara arasındaki siyasi müzakerelerin Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanı'nda 5 ve 6 Mayıs günlere düzenleneceğini açıkladı. Bu bildiriye göre bu müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi odak nokta olarak ele alınacak. Türkiye Diplomasi Kolu Başkanı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 12 Mart günü Mısır ile diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. İki ülke Dışişleri Bakanları 2013 yılından itibaren ilk kez telefonda görüştüler. Mısırlı tanınmış sunucu Ahmet Musa ise Türkiye'li heyetin Kahire ziyaretine değinirken Ankara'nın Kahire ile ilişkileri normale dönüştürme sayesinde Türkiye'nin Mısır hükümetine yönelik tavırları ve söylemlerinin değişmesinin bir başlangıcı olmasını ümit ettiğini belirtti ve sözlerine şunları ekledi. Bu ziyaret Mısır hükümetine 30 Haziran devrimine, 3 Ocak bildirisine, Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı ve diğer Mısırlı kurum ve kuruluşlarını da tanıma yönünde de açık bir itiraftır. 8 yılın ardından Kahire iki ülke arasındaki resmi görüşmeleri ev sahipliği yapacaktır. Ahmet Musa bu süre içerisinde zaten ticari ve ekonomik ilişkilerin kesilmediğini belirterek tüm sorunlara rağmen iki ülkenin karşı ülkedeki diplomatik varlığını bir şekilde koruduğunu da vurguladı. Ahmet Musa Mısır hükümetinin bu 8 yıl içerisinde güçlü ve kuvvetli bir duruş sergilediğini ancak resmi düzeyde Türkiye'ye hiçbir tek hareket hakarete bulunmadığını belirtti. Mısır'ın sadece medyatik araçları ile Türkiye'ye tepki gösterdiğini ancak hükümetin ilkeli davrandığını belirtti. Bilindiği üzere Türkiye İhvan el-Müslümin hareketinin asır hamilelerinden biridir. Buna karşı Mısır, Suudi Arabistan ve Riyad'ın diğer ortakları bu gruba karşı çıkmakta ve hatta bu grubu terör örgütü bile adlandırmaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İmran Han'dan İslamofobi ile mücadele vurgusu etrafında. Pakistan Başbakanı İmran Han, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerini İslamofobi ile kesin bir şekilde mücadeleye davet ederek sözlerine şöyle açıklık getirdi. İslam terörizmiyle bağdaştırması adil olmayan bir durumdur. Pakistan Başbakanı İmran Han, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin büyükelçileriyle görüşmesinde bu ülkeleri İslamofobi ile kesin ve sürekli olarak mücadele etmeye davet etti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen bu görüşmede Pakistan Başbakanı şu açıklamada bulundu. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik hakaret dolu ifadeler 1,5 milyar Müslümanı derinden incitmiştir. İslam ülkeler Batı dünyasını bu meselenin özgürlük ve alakalı olmadığına ikna edemiyor. Pakistan Başbakanı İmran Han ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Müslümanların Peygamber Efendimiz'e ve Kur'an-ı Kerim'e olan derin saygısı ve sevgisinin uluslararası toplum tarafından kavranması doğrultusunda hareket etmeye davet etti. Pakistan Başbakanı'nın İslamabad'daki İslami ülkelerin büyükelçileriyle düzenlediği oturumda İslamofobi ile mücadeleye vurgu yapması aslında İslami ülkelerin büyük bir zaruretine işaret etmektedir. İslam ülkeler bu hususta gecikirlerse İslam düşmanlarının şeytani tavırları ve davranışları da körüklenecek ve artacaktır. Amerika ve kimi Avrupalı ülkeler hilekar siyasetleri çerçevesinde 10 yıla aşkın süre içerisinde İslamofobi propagandası yaparak İslami ülkeleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu da dünyanın farklı noktalarında kimi olumsuz izlenimlere ve yanlış algılamalara yol açmıştır. İmran Han'ın İslam ülkelerine, Batı dünyasının İslamofobi oyununa karşı kesin ve sürekli mücadeleye çağırması aslında İslam düşmanlarının Müslümanlara karşı iki temel yaklaşımı ile doğrudan ilgilidir.
Batı dünyası temelde ise Müslümanları terörist ilan ederek İslam'ın şiddet dini olarak lanse edip böylece İslami ülkelere yönelik saldırılarını ve vahşice müdahalelerini mantıklı ve haklı göstermeye çalışıyor. İkinci mesele ise Batı dünyasının Müslümanları terörizm ve şiddetle bağdaştırarak onları Batı ülkelerinde bireysel ve toplumsal haklardan mahrum bırakmak istemesidir. Böylelikle Müslümanlar gayrimüslim toplumlarda tecride sürüklenmektedirler. Hatta siyaset arenasında bile ayak basmaları engellenmek istenmektedir. Britanya'da İslam İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesut Şeceri şöyle diyor: İslamofobi Batı'daki kaygı verici gerçeğin sadece bir kısmıdır. Batı siyasetçileri ve medya organları İslamofobiyi körüklemenin failleridirler. Onlar İslamofobiyi araç haline getirerek terörizmle mücadele kurallarını İslam ve Müslümanlarla ilişkilendirerek İslamofobiyi meşrulaştırmak ve bu kültürü kurumsallaştırmak istiyorlar. Batı'nın İslamofobik siyasetleri Müslümanların birçok hakkında da birçok haklardan mahrum bırakılmasına yol açmasının yanı sıra Müslümanların Batılı ülkelerde radikal grupların şiddetine de maruz kalmasına yol açmıştır. İslamofobik siyasetinin bir bölümü son yıllarda Müslümanların kutsal inançlarına yönelik olmuştur. Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaret dolu karikatürlerin de Ekim 2020'de Fransa'da yayınlanması bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu girişim dinlere, mensuplarına ve inançlarına saygı duyulması ilkesinin açık bir ihlali ve bu ilkeye tam olarak sırt düşen bir gelişme sayılmaktadır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Iraklı kaynaklar Türk askerlerinin ülkenin sınır bölgelerini işgal etmek için Kuzey Irak'a yaygın bir şekilde yığınak yaptığını bildirdiler değerli dinleyicilerimiz. Irak kaynakları dün verdikleri haberde Türk ordusunun dün Irak'ın Dohuk eyaletindeki Cista dağlarına çok sayıda asker konuşlandırdığını bildirdiler. Türkiye ordusunun son günlerde Irak'la ilgili askeri operasyonları ve hareketliliği hala devam ediyor. Buna karşın Iraklı yetkililerden gelen tepkiler de gündeme bomba gibi düştü. Acaba şimdi Türkiye Irak'la ilgili operasyonlarını ne kadar sürdürecektir ve bunun olası yankıları ne olur iki ülke arasında? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedir Fırat hocamız bizimle birlikte bugün. Bedir hocam hoş geldiniz, saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi bu haberi ve buna benzer haberleri son günlerde defalarca duymuşuz medya üzerinden. Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyiyle ilgili operasyonlarına vurgu yapması ve buradaki asker sayısını artırması Iraklı yetkililerinin tepkisine neden olmuştur. Kısaca da ben girişte bu konuya değindim. Türkiye ordusunun bu bölgeyle ilgili siz operasyonlarını nasıl değerlendirirsiniz? Stratejik plan çerçevesinde yapıldığını diyorlar Türk yetkilileri. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Evet, Türkiye'nin bu yönlü emelleri işte 1983'ten bu yana devam etmektedir ve son günlerde de bu amacını gerçekleştirmek için başvurdaki yerel yönetimlerle beraber onların isteği dışında isteğiyle ve son günlerde Amerika Devleti Birleşik Devletleri ile yapılan telefon görüşmesinden sonra bölge üzerindeki operasyonlarını sıklaştırdı. Buradaki amaç orada tampon bir bölge oluşturmak ve amacı da işte Osmanlılardan beri o bölge üzerindeki var olan egemenlik haklarını daha derin bir noktaya götürmek ve bu kalıcı halde orada kalmak isteniyor. Hani buradaki amaç sadece operasyonlarla PKK üzerinde veya PKK ile ilgili amaç o değil. Sadece bölgedeki kalıcı hale gelmek ve bölgedeki kaynaklarını kendi amaçları için kullanmaktır. Bununla ilgili gerek dışarıdaki desteği ve gerekse başvurudaki yerel yönetimlerinin buna onay vermesi bu pervasızlığı daha da ileri bir noktaya götürmüştür. Irak hükümetinin tepkisi yetersiz kalıyor ve burada söylem düzeyinde kalması, pratik alanda herhangi bir uygulama yapmaması Türk devletine cesaretlendirmektedir ve bu tür hareketlerini daha da yaygın bir hale getirmek için orada karakollar kurmak ve oradaki kendi askeri için birçok kalıcı hale getirmek için birçok hareket içerisinde bulunmaktadır. Ve bunun dışında biliniyor ki o bölgede Türk Devleti'nin daha önce o bölgede kurmuş olduğu karakollar ve kurmuş olduğu üst bölgeleriyle beraber bu son dönemdeki hareketliliği de gerçekten kaygı verici bir duruma bir noktaya gelmiştir. Bununla ilgili herhangi bir ciddi bir adımın veya Irak hükümetinin ciddi bir tepkisi veya hareketliliği ve buna karşı pratik bir davranışı olmasa Türkiye'nin bu tür davranışları daha ileri bir noktaya getireceği göstergesidir. Amaç orada kalıcı hale gelmektir.
Doğru. Efendim şimdi bu operasyonlar zaman zaman böyle Türk ordusu tarafından yapılıyor, gündeme geliyor da şimdi neden Irak hükümetiyle işbirliği çerçevesinde bunlar yapılmıyor? Madem Irak topraklarında böyle operasyonlar gerçekleşecektir, iki ülke bir askeri işbirliği çerçevesinde bunlar niye yapmıyorlar? Veya Türkiye'de bu konuyla ilgili nasıl bir tercih benimseniyor acaba?
Türkiye'nin bu son dönemdeki pervasızlığı genellikle komşulara yönelik işte Rojava ile ilgili işte Kuzey Irak'a yönelik bu tür davranışları gerçekten komşularının egemenlik haklarını tanımama ve egemenlik haklarına saygı göstermeme gibi bir davranışı vardı. Bunun ile ilgili gerek dışarıdaki ülkelerin ona karşı sessiz kalması da bunu cesaretlendiriyor. Gerek Birleşik Amerika Devletleri ve gerekse Rusya'nın bu tür davranışı, işte Rojava'daki Rusya'nın Afrin'deki ve diğer bölgedeki davranışları Türkiye'yi cesaretlendirmektedir. Ve bu tür davranışları gerçekten bölge güvenliği için büyük bir tehlike arz etmektedir. Ve bu ileriki dönemlerde daha büyük çatışmalara neden olma ihtimali vardır. Çünkü buradaki amaç bu bölgedeki hegemonik isteklerini kabul ettirmektir. Ve bu bölgede kendine yeni bir alan açmak ve kalıcı hale gelmektir. Ve bununla ilgili de bu egemenlik haklarına saygısızlığı kabul edilecek bir durum değildir.
Doğru. Şimdi seçimler gündeme geliyor. Çeşitli partiler tarafından erken seçim yapılsın gibi bazı mesajları duyuyoruz. Bu seçimlerden sonra sizce AK Parti tekrar iktidara gelirse bu sınır dışı operasyonlarının nasıl bir vizyon ilerleyeceğine inanıyorsunuz siz?
Yani bu tür eğer bir AKP'nin yeniden bir iktidara gelmesi veya seçimlerde bir sonuç elde etmesi elbette tehlike arz etmektedir. Ve bugün Türkiye'de muhalefetin bir istikrarlı bir şekilde hareket etmemesi ve kimi zaman işte son dönemdeki Ermeni yasasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmiş olduğu karardan dolayı Türkiye'nin bütün partileri muhalefetiyle, iktidarıyla beraber hepsi bir noktada yek vücut olup da böyle bir şeye AKP'nin işte isteklerine prim veriyor ve bu nedenle ciddi bir muhalefetin AKP'nin karşısında olmayışı ve diğer yanda sadece bugün AKP'ye karşı bir muhalefet Halkların Demokrasi Partisi HDP'nin yapması ve bunu da kendi açısında bir yafta yapıştırıp onu izole etmek ve onun muhalefetini bertaraf etmek için işte bölücülük yaftası ve kapanma gibi davranışlarla onun muhalefetini de bertaraf etmektedir. Diğer yanda yani ciddi bir muhalefetin olmayışı bugün AKP iktidarının 18-19 yıllık bir iktidarına neden olmuştur. Ve ciddi bir muhalefet olması halinde AKP'nin önümüzdeki seçimlerde istediği başarı elde edemeyeceği ama bu muhalefetle bir takım manevralarla seçime gitmesi halinde yine de eski başarısını elde ederse bu büyük bir riskin beraberinde getireceği göstergesidir. Ve bölge açısından da büyük bir tehlikeyi arz etmektedir. Çünkü beraber olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin faşizan duygularla hareket etmesi bölge açısında, güvenliği açısında büyük bir tehlike arz etmektedir.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkür.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Röportajımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışı operasyonlarıyla ilgili özellikle son sıralarda Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar konusu etrafında özellikle bu operasyonlara karşı gelen tepkileri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Londra'da düzenlenen G7 zirvesine işaretle Amerika'nın şimdiki fırsatı Barcon nükleer anlaşmasına geri dönmek için kullanmasına vurgu yapması Sağlık Bakanı Said Nemikin'in Tıp Bilimleri Üniversitelerinin rektörlerine yazdığı mektubunda 80 yaş üstü yaşlıları aşılama çalışması hakkında vatandaşları dikkatle bilgilendirmelerini istemesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet Gazetesi'nde koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Bilim Komisyonu üyesi Dr. Minu Muhriz'in korona aşısı öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Bilim Komisyonu üyesi Dr. Minu Muhriz aşı sırası gelenleri bazı konularda uyardı. Koronavirüs aşısı olmadan önce hangi noktalara dikkat etmek gerektiğiyle ilgili soruya cevap veren Dr. Muhriz, aşıyı almak isteyen kişinin ateşi olmaması gerektiğini, aşıdan önce ağrı ve ateş kesici ilaç kullanmaması gerektiğini belirtti. Dr. Muhriz, aşıdan sonra ağrı hissedenlerinde naproksin almalarını uygun olacağını ifade etti. İran'ın Kov İran Bereket aşısına gönüllü olan Dr. Muhriz, aşıdan sonra hiçbir semptomla karşılaşmadığını, diğer gönüllülerde de aynı durumu tespit ettiği, aşının hiçbir yaş grubunda olumsuz etki göstermediğini vurguladı.
Keyhan gazetesinde İran'da koronadan iyileşenlerin sayısının 2 milyonu geçmesi, İslami Cihad'ın temsilcisi Nasır Ebu Şerif'in İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme ve Kudüs ilkesini görmezden gelmenin Filistin halkına ihanet olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerika'da zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
ABD Başkanı Joe Biden iktidarının ilk 100 gününde koronavirüs yardımlarıyla birlikte ülkenin en zenginleri servetlerine 100 milyar daha ekledi. ABD Başkanı Joe Biden ülkenin en zenginlerinden adil vergi paylarını ödemelerini istemişti ancak söz konusu kesim yeni başkanın gelmesiyle kârlarına kâr katmış durumda. Bloomberg'in hesaplamalarına göre ABD'deki en zengin 100 patronun toplam serveti Biden göreve başladığından bu yana 195 milyar dolar arttı. ABD'li 100 patron Biden'ın seçilmesinden göreve başlamasına kadar servetlerine 267 milyar dolar ekleyerek 4 Kasım'dan bu yana toplam kazançlarını 461 milyar dolara çıkardılar. Biden'ın başkanlığının ilk 100 gününde milyarderlerin servetindeki artış Trump'ın göreve başlaması ile 2020 seçimleri arasında bu milyarderlerin biriktirdiği nakit stokun yaklaşık %20'si kadar. Bloomberg verilerine göre bu dönemde en zengin patronlar 860 milyar dolar daha zengin hale geldi.
Hemşeri gazetesinde İran'a madencilik sektörü ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre geçen yıl İran'ın madencilik ve maden endüstrileri sektörü 4 milyar 271 milyon 700 bin dolarlık pozitif ticaret dengesini sağladı. Geçtiğimiz yıl madencilik sektörüne ait 55 milyon 124 bin 491 ton ağırlığında 7 milyar 682 milyon 200 bin dolarlık çeşitli ürünler ihraç edildi. Ancak bir önceki yıla kıyasla ağırlıkça %21, değer olarak ise %11 azaldığı görüldü. Geçen yıl en yüksek ihracat değeri 4 milyar 127 milyon ve 500 bin dolar ile çelik zinciri ve ilgili çelik ürünleri olurken, bir önceki yıla göre %5 düşüş kaydetmesine rağmen ihracatın %53.7'sini oluşturdu. Geçen yıl ülkeye madencilik sektöründe 3 milyar 410 milyon 500 bin dolar değerinde 4 milyon 156 bin 591 ton çeşitli ürün ithal edildi. Bu sektörde ithalat bir önceki yıla göre ağırlık olarak %13, değer olarak %6 artmıştır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadir Geceleri, Kulluk Geceleri.
Değerli dostlar, bin aydan daha üstün olan Kadir Gecelerine özel olarak hazırladığımız 3 bölümlük sohbetimizin 3. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dostlar, şimdi oruç etmek ve yüce ilahi kata doğru kanatlanmanın en iyi zamanı gelmiştir. Bir başka Kadir Gecesi, daha kıymetli, daha değerli bir gece. Bu gece diğer gecelere göre daha çok ilahi selam, gecenin ilk saatlerinden sabaha kadar kulların ruhlarını ve kalbini aydınlatıyor. O zaman, ey en pak gece, bizim kirimizi karanlığında kaybet. Biraz daha yavaş gözümüzün önünden geç. Bırak da seni doyasıya seyredelim ve varlığının her anında saadet gevheri çalalım.
Evet, bir yıl daha geçti ve şimdi yeniden seninle buluşmaya geldik. Sakın alelacele bizden geçip tozunu bizden esirgeme. Bizler bir ömür senin yolunu bekledik. Ey kaderlerin gecesi, bir yıl aklımızca çaba harcadık. Şimdi senin belirleyeceğin kaderimize umut bağladık. O tedbir ve bu takdirden bize, içinden acılar ve karanlıkların bizden kaçtığı ve ancak senin kaldığın ve belirlediğin takdirimizin kaldığı bir kader belirle ki senin yüzünü bin günden ve aydan daha da beyazlatsın.
Mübarek Ramazan ayı, orucu, zikirleri, duaları, Allah'a münacatları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve insanların yararlandığı diğer tüm hasenatı ile gönülleri nurani eder, pasını siler. Bu nuraniyet hiç kuşkusuz Kadir gecelerini idrak etmekle beraber doruğa ulaşır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu gecede selamet ve emniyete işaret ederek şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nin özelliği hakkında şöyle buyurmakta. Selamun heye hatta matla'il fecr. selam ve selamet kelimesi her türlü zahiri ve batını afetten arınmış olmaktır. Burada selamın heya cümlesi ilahi inayet, rahmeti ona yönelen tüm kullarını kapsamayı ve yine Kadir gecesinde azap kapısı kapalı olmaya mukadder buyurduğuna işaret ediyor. Şöyle ki yeni bir azap göndermeyecek ve bu mananın gereği şu ki bu gecede şeytanların hilesi de etkili olmayacaktır. Nitekim bazı rivayetlerde de bu manaya işaret edilmiştir.
İslami kaynaklarda belirtildiği üzere İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının son 10 gününde yatağını toplar ve çok seyrek uyurdu ve Kadir gecesinde ibadet için ev halkını uyandırır ve şöyle buyururdu. Allah'ın kullarından hiçbir kul Kadir gecelerini sadakat, ihlas ve iman ile ihya edince Allah da onun günahlarını bağışlamaması mümkün değildir. Evet, bu mübarek gecede dualar ve münacat ve yüreklerin yumuşamasıyla birlikte gözlerden yaşlar akar ve insan sırtında ağırlık eden günah yükünden pişman olduğunu arz eder. Bu arada birçok insan Kadir gecesinde Allah'tan ne talep etmeliyim diye sormadan edemez.
Rivayetlere göre Hazreti İdris aleyhisselamın kavmi ona çok cefa eder. Ta ki Yüce Allah peygamberine hitaben şöyle buyurur. Bunlar benim peygamberimin ve hüccetimin değerini bilmiyorlar. Dolayısıyla seni onlardan almaya karar verdi. Böylece Hazreti İdris'in 40 yıllık gaybeti başlar ve kavmi ilahi azapla cezalandırılır. Hazreti İdris'in kavmi açlıktan karnına taş bağlamaya başladı. Ta ki 40 yıl sonra aralarından bazı alimler çıkarak insanlara hitaben şöyle dediler. Ey insanlar! İdris aramızdan ayrıldı ama İdris'in Rabbi var ya, İdris bizden ne istemişti ki? Sadece tek bir şey, Allah'ın huzurunda günah işlemeyin. İnsanlar kabul etti ve tevbe ederek günahlarını terk etti. Bu kararın üzerine Allahu Teala peygamberi İdris'e şöyle buyurdu. Haydi kalk, zira kullarım layık oldu ve senin zuhur etme zamanın geldi.
Hazreti İdris 40 yıl sonra yeniden zuhur etti. Zira kavmi Allah'ın hüccetine layık oldu ve bu zuhurun esas şartı da o toplumun bireylerinin ıslah olmuş olmasıydı. Günümüzde beşeriyet fikri ve iktisadi yoksulluktan acı çekerken Allah-u Teala'dan en iyi talep günahları ve çirkin ahlakı terk etme iradesini nasip etmesidir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Ne mutlu bu gecede rükû ve secde edenlere, onlar ki geçmiş hatalarına bakarak gözyaşı döküyor. Ben bu insanların Hak Teâlâ katından umudunu kesmeyeceğine inanıyorum.
Gerçi hadislerde Kadir geceleri olarak mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. gecelerinden söz edilmiştir. Ama yine aynı rivayetlerde bu gecenin 23. gecede olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim bazı rivayetler açıkça 23. gecenin itibarını yüksek göstermiştir. Süfyan bin Samat, İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan sorar. Ramazan ayının hangi geceleri Kadir gecesi olabilir? İmam aleyhisselam şöyle buyurur. 19, 21 ve 23. gece. Süfyan tekrar sorar. Hangisi daha muhtemeldir? İmam şöyle buyurur. 23. gece.
İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan Kadir geceleri amelleri hakkında şöyle tavsiyede bulundu, rivayet edilir. 19, 21 ve 23. gecelerde gusül et ve bu geceleri ihya etmeye çalış. 23. gece her iş ilahi hikmete göre tedbir edilir ve bir kenara konur ve içinde hacca gidecekler ve bir yıl boyunca olacaklar yazılır. Bu gecede 100 rekat namaz kılmak müstahaptır ve her rekatta Tevhid suresi kıraat edilmelidir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Kim mübarek Ramazan ayının 23. gecesi Ankebut ve Rum suresini tilavet ederse, Allah'a and olsun ki o cennet ehlindendir ve bu sözden hiç kimseye müstesna etmiyorum ve Allahü Teala benim bu yeminim için bana günah yazacağından korkmam. Zira gerçekten bu iki sure ilahi katta yüce konuma sahiptir.
Gerçekte Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'i anma ve ayetleri üzerinde düşünme ve bu semavi kitaba tevessül etme ayıdır. Adamın biri İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan neden Kur'an-ı Kerim her zaman tazedir diye sorar. İmam aleyhisselam şöyle cevap verir. Zira Yüce Allah bu kitabı ne özel bir zaman ve ne de özel bir halk için nazil etti. Kur'an-ı Kerim tüm zamanlarda ve tüm toplumlarda her daim tazedir. Kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim ebedi hayatın bildirgesidir. Kur'an-ı Kerim tüm dertlere devadır. Dolayısıyla Kadir gecesinde Allahu Teala tarafından nazil olan Kur'an-ı Kerim'de aradığımız her şey vardır ve bu kitap ebedi hayat bildirgesidir ve asla bırakılmamalıdır. Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'i başımızın üstüne tutmakla Allah-u Teala'dan bu semavi kitabın marifini vücudumuza aktarmasını ve kutsiyetinden faydalanmasını niyaz ediyoruz.
Bu arada insanların kaderinin Kadir gecesinde belirlenmesi hür iradesi ve yetkileriyle çelişmediği de belirtilmelidir. Zira ilahi takdir insanların liyakatleri ve iman dereceleri ve amellerinin niteliğine göre belirlenir. Yani herkesin kaderi elde ettiği liyakata göre belirlenir. Yıl boyunca iyi amellerde bulunan ve kötülüklerden uzak duran insan bu geceyi idrak ederek Allahü Teala katına daha da yaklaşabilirse elbet ki daha iyi bir kaderle mükafatlandırılır. Dolayısıyla bilinçli ve uyanık bir şekilde bu kıymetli fırsatı değerlendirmek gerekir. Mümin insan bu gecede duaları ve ibadetleriyle Allah-u Teala'dan kendisine hayırlı ve iyi bir kader belirlemesini ve kötü hadiselerden ve şerden uzak tutmasını niyaz ediyor.
Yine Kadir gecesini ihya etmek sırf uyanık kalmak değil, kalbimizi gafletten uzak tutmaktır. Gaflet, dünyevi şatafatlara kapılmanın sonucu ve enbiya ve evliyananın beşeriyetin hidayete ermesi için Allah'ı temsilen getirdikleri saadet programından uzaklaşma zeminidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim insanları gafletten men ederek şöyle buyurmakta. Asla gafillerden ve Allah'ı yad etmeyenlerden olma. Bu gece basiretli, akıllı ve iradeli insanın saadet ve kurtuluş yolunda adım atmasına fırsat sağlar. Bu gece kulla Hak Teala arasında kurulan irtibatın en güzel anlarıdır ve yeniden doğuş misali yeni bir başlangıç olabilir. Umarız bu gecelerde kalplerimiz ilahi nur ve marifetle aydınlanır ve yaşamımızın yönü düzelir.
Değerli dostlar, bin aydan daha üstün olan Kadir gecelerine özel olarak hazırladığımız 3 bölümlük sohbetimizin 3. ve son bölümünün sonuna geldik.
Bugünlerde yapmış olduğunuz dualar ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizi geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Pandemi ile ilgili yaşanan son gelişmeler.
Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü müdahaleci girişimleri.
Türkiye halkı ve hükümetinin ABD'ye karşı protestosu.
Ve Türkiye'de enflasyon rakamlarının açıklanması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05'te kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurmaya devam ettiğini söyledi.
Ayrıca 5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Türkiye'de 241.747 COVID-19 testi yapıldı. 28.997 kişinin testi pozitif çıktı. 336 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2483 oldu. Son 24 saatte 38.218 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.554.037'ye yükseldi. Test sayısı 48.229.733'e ulaştı. Vaka sayısı 4.929.118, vefat sayısı 41.527, ağır hasta sayısı ise 3.452 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3.2, yatak doluluk oranı %53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.2, ventilatör doluluk oranı %33.8, Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti.
Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-3 Mayıs arasında ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66.161 kişi adli ya da idari işlem uygulandı. 3 Mayıs saat 10 itibariyle elektronik devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı elektronik başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına 3.948.265 çalışma muafiyeti izni belgesi düzenlendi. Manuel doldurularak çalışan ve iş yeri firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi de 3 Mayıs'tan 7 Mayıs'a uzatılmıştı. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani hastalık öldürücü, yaygın, son derece bulaşıcı olmasına rağmen 17 gün insanlar kapanacaktır diye bütün bu gıda maddelerine, marketlere, market zincirlerine, hatta yani tekstil satıcılarına bile, bu mağazalarına bile ciddi bir yönelim olmuştu dün. Yani Van gibi bir yerde trafik yürümeyecek duruma gelmişti. Sokaklar insan seline dönüşmüştü. Dediğiniz gibi berberler, kuaförler yine tıkabasa dolmaya başladı. İnsanlar bir an önce saçlarını, sakallarını ve şeylerini kesmek için, boyamak için saldırdılar. Ama yani şimdi netice itibariyle bana göre bu bir tam kapanma değildir. Yani 50-50 mi diyelim, yarı yarıya bir kapanma gibi durumu vardır. Şüphesiz yani bir kere toplumsal etkileşimi insanların dışarıdaki insan sayısını azalttığı için yani virüsün yayılma hızından bir yavaşlatma yaratıyor. Yani kısmi kapanmalar bile istatistik veriliklere baktığımız zaman hem vaka sayısını azaltıyor, hem ağır hasta sayısını azaltıyor, hem de ölüm vakasını azaltıyor. Yani kişisel benim görüşüm de Türkiye'nin kapanmaya ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye bir dönem kapandı, bir dönem biraz disipline etti. Neredeyse bütün Türkiye haritası maviye boyanmaya başlamıştı. Yılbaşında bile 4 yıl kapalı oldu. Daha sonra Şubat sonlarında ne olduysa yani toplumsal baskıya hükümet dayanamadı. Lokantaları, kafeleri, restoranları yeniden açmaya başladı. Bu tekrardan bir virüs yayılmaya başladı.
Sayın Abdülmenaf Kıran'a teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta Türkiye hükümeti bölge düzeyindeki maceracı ve iddialı çabalarının devamında bu kez de Irak'ın kuzeyinde askeri üsler kurmak istediğini bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'taki operasyonların süreceğini söyledi. Soylu, Metina bölgesi önemli bir yer, tıpkı Suriye'de olduğu gibi burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız diye konuştu.
Son birkaç yıl içerisinde Türkiye PKK ile mücadele etme iddiası ile Türk ordusunu Irak topraklarının derinliğine sığdırmak ve Irak'ın kuzeyine saldırılar gerçekleştirmekle görevlendirildi. Türk ordusunun PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerine saldırıları sürmektedir. Ancak Bağdat hükümeti yetkilileri ve Irak halkı bu saldırıları sürekli kınayıp bu saldırıları Irak toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olarak değerlendirmektedir. Türk ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik yeni saldırıları Bağdat hükümetinin resmi siyasetçileri ve şahsiyetlerinin geniş çaplı itirazlarına yol açmıştır. Irak halkı bu durumdan rahatsızdır. Bu hususta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bir bildiri yayınlayarak Türk askerlerinin saldırılarını Irak egemenliği ve ilk komşuluk ilkesinin açık ihlali olarak nitelendirip bu tür operasyonların ve saldırıların durdurulmasını istedi.
Irak Cumhurbaşkanlığı yayımladığı bildiride Türkiye'deki mevcut sorunlar ve krizlerin iki tarafın işbirliği ve anlaşması sayesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bağdat kabinesi de Türkiye ordusunun son askeri operasyonunu sert bir şekilde eleştirmiş ve 2 haftadan az bir sürede 2 kez Türkiye'nin Bağdat'taki büyükelçisini Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştır. Irak hükümeti ayrıca ayrı ayrı 2 notayı da Türkiye'nin Bağdat'taki büyükelçisine göndermiştir. Bu hususta Irak parlamentosu da Türkiye'nin son dönemdeki saldırılarını kınamış. Irak parlamentosu savunma ve güvenlik komisyonusu ise Bağdat hükümetinden resmi bir şikayet hazırlamasını ve bu şikayeti Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na göndermesini istedi. Ayrıca Irak parlamentosundaki kimi milletvekilleri de ortak bir bildiri yayımlayarak Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'den Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarına tepki olarak Ankara ile ticari ve diplomatik ilişkileri askıya almasını istedi.
Geçtiğimiz hafta Ermenistan yönetiminin 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınmasına ilişkin talebinin Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından kabul edilmesi Türkiye halkı ve hükümetinin itirazlarına yol açmıştır. Amerikan Başkanı Biden'in 1915 olaylarına soykırım demesinin ardından Türkiye ile Amerika ilişkilerinde gerginlik tırmanmaya başladı. Amerikan Başkanı Biden'in 1915 olayları ile ilgili son sıralarda yaptığı açıklama ve Ermeni soykırımını tanıması Türkiye'de hem hükümet hem muhalefet hem de halk tarafından protesto edildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşların katılımı ile Amerikan karşıtı protesto düzenlendi. Amerikan karşıtı eyleme katılanlar bu ülke aleyhinde slogan atarak Erdoğan yönetiminden Adana'daki İncirlik Hava Üssü dahil ülkedeki Amerikan askeri üslerinin kapatılmasını istediler.
Amerika ve NATO'nun Türkiye'deki üslerinin kapatılmasına ilişkin çağrılar yeni bir konu değildir. Recep Tayyip Erdoğan yönetimi döneminde defalarca Amerikan askeri üslerinin kapatılması muhtelif gruplar ve kesimler tarafından dillendirilmiştir. Ankara yönetimi ise birkaç kez Amerikan üslerini kapatma uyarısında bulunmuş. Ancak şimdiye kadar bu tehditler hayata geçirilmiş değildir. İncirlik üstü Nizamiye girişine kadar yürüyüş yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü açıklamalarda bulundu. ABD'ye eylemli yanıt verilmelidir diyen Üsküplü, ABD askerlerinin Türkiye'de bulunan üslerden kovulması gerektiğini belirtti. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ise TGB'nin 2016 yılında İncirlik Üssü içerisinde Amerika askerinin kafasına geçirdiği çuvalı hatırlatarak "Kendinizi bu kalenin arkasında güvende mi zannediyorsunuz?" diye sordu. Türk uzman Üsküplü sözlerinin devamında İncirlik Üssü'nün Fethullah Gülen hareketinin yuvası ve Batı Asya ülkelerine saldırı üssü haline dönüştüğünü işaretle Amerikan askerlerinin 15 gün zarfında ülkeyi terk edip bu üsleri Türk güçlerine devretmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatması bu ülkenin Batı ülkeleriyle işbirliğinin tamamen askıya alınmasına yol açabilir. Thank you.
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %1.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5.45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17.14 ve 12 aylık ortalamalara göre %13.70 arttı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %9.05 ile haberleşme, %10.21 ile eğitim ve %11.03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise %29.31 ile ulaştırma, %22.27 ile ev eşyası ve %19.20 ile sağlık oldu.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.